Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcast'ime hoş geldiniz. Unutmadan podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerim Görkem Çetin ve Levent Aşkan'a teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı, Levent Aşkan ise Made in Turkey podcast'inin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Patreon'da aylık $5 paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca $1 bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz yazarak beni destekleyebilirsiniz. Merhaba, bu bölümde Twin Science şirketinin CEO'su Asude Altıntaş Giray konuğumdu. Asude, ODTÜ işletmede öğrenciyken katıldığı Young Grow Academy yani YGA bünyesinde çalışmaya devam ediyor ve mezun olduğundan bu yana da hala YGA ile bağlantısı devam ediyor. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce ise YGA içinden bir spin-off olarak Twin Science'ı kuruyor ve şu an Twin Science şirketinde devam ediyor. Twin Science çocuklara merak etmeyi ve kritik düşünceyi, problem çözmeyi öğretmek amacını hedefleyen küçük robotik eğitim setlerinden oluşuyor ve aynı zamanda bir sosyal girişimcilik hedefi de var. Bu da nasıl sağlıyor? İşte bağış kampanyaları, mesela Türkiye'de düzenledikleri bilim seferberliğiyle ve aynı zamanda Twin Science'ta bir ürün alan kişi o ürünün aynısını ihtiyacı olan, yeterli maddi durumu olmayan öğrencilerin bulunduğu okullara da bu ürünü bağışlamış oluyor. Asude ile hem kendisinin hem de Twin Science'in hikayesini ve hedeflerini konuştuk. Özellikle sosyal girişimciliğe ve sosyal inovasyona ilgi duyuyorsanız ya da çocukların eğitimine ilgi duyuyorsanız bu bölümü kaçırmamalısınız. Asude merhaba, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ederim beni ağırladığın için.
Ben teşekkür ederim. LinkedIn'den bulmuştum profilini, yani bağlantı daveti gönderince kabul ettin. Öncelikle teşekkür ederim. Podcast'ime genelde teknoloji geliştiren, ürün geliştiren insanları, girişimcileri aldığım için ve hani senin de hep bu yönde bir kariyerin olduğu için hemen ilgimi çekti. Özellikle bir kız babası olarak da, 3 yaşında bir kız babası olarak da hani böyle çocuklara yönelik robotik eğitim setleri üreten bir şirketin başında olduğunu görünce hemen davet göndermiştim. Tekrardan teşekkür ederim. Davetimi kabul ettiğin için.
Çok teşekkür ederim.
Biraz seni tanıyarak başlayalım mı? Asude kimdir? Şimdiye kadar neler yapmış, nerelerde okumuştur?
Tabii ki. O zaman ben de aileden başlayayım. Sen aileden bahsettin. Ben Bursalıyım. 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğuyum. Ailemde herkes girişimci. Annemle babamın kendi işi var, ablamın kendi işi var, dayım öyle, halam. Yani benim gördüğüm herkesin kendi işi vardı ailede. O yüzden ben hani bu benim için çok doğal bir şeydi tanıklık etmek açısından. Liseyi ben Bursa'da okudum, Anadolu Lisesi'nde. Sonra ODTÜ'yü kazandım. ODTÜ işletmeye gittim Ankara'ya. Az önce de konuşuyorduk seninle. Ankara'da en güzel yıllarımı geçirmiş olabilirim. 2009'da babamı kaybettim. Babam vefat etti karaciğer kanserinden. O benim hayatımda bir çok teşekkürler, bir kırılım yaşattı. Çünkü hani hep zaten aklımın bir köşesinde şey vardı. Yani ben farklı bir şey yapmak istiyorum. Rutin bir işim olmasın istiyorum. Gece yatağa yattığımda böyle huzurlu uyuyayım, sabah heyecanla kalkayım. Anlamlı bir işim olsun ama babamın vefatıyla sanırım bu birleşti. Hani böyle ölüm bilinci diye Doğan Cüceloğlu onu söylüyor. O ölüm bilinci ben de anlamlı bir şey yapmalıyım hissini çok yoğun hissettirdi. Daha sonra o yıllar, aynı yıl yolum YGA ile kesişti. YGA bir sivil toplum kuruluşu. Türkiye'de kuruluyor 2000 yılında. 9. yılıydı ben de başvurduğumda. Orada YGA benim için tam aradığım şey gibi geldi. Çünkü bir yandan dünyaya anlamlı projeler üretiliyordu. Görme engellilerle ilgili, çevreyle ilgili, yenilenebilir enerji, bilimle ilgili. Ama bir yandan da çok somut teknolojiler hayata geçiyordu. Yani içi boş değildi. Hı hı. Öyle olunca ben YGA'da çalışmaya başladım. Gönüllü bir şekilde 2., 3., 4. sınıf. Hep okuldan bütün arta kalan zamanımı YGA'ya ayırıyordum. Sonra mezun olduktan sonra da aslında bir Coca-Cola'da bir şey çalışma deneyimim oldu. Ama o zaman kurumsal hayatı istemediğime karar verdim. Bir Stanford'da programa kabul aldım. Sosyal girişimcilikle ilgili. Onu görmek de benim için güzeldi. Çünkü hani sosyal amaçla başlayan bir işin nasıl bir etkisi yüksek girişime dönüşebileceğini gördüm orada da. Hı hı. Daha sonra YG'de ben full time çalışmaya başladım. O zaman 3 kişi çalışıyordu. Şimdi de 70 kişiye çıktı o rakam.
Oo, bayağı benim büyümüş.
Gerçekten büyüdü. Benim ilk başladığım zamanlarda hani sivil toplum kuruluşunda kariyer yapmak çok popüler bir şey değildi ama şimdi giderek daha gençlerin özellikle bu milenyum kuşağında şeyi görüyoruz. Yani anlamlı bir işe, işte çalışıyor olmak onlar için çok önemli. Benim için de öyleydi. Daha sonra 5 yıl YG başkanlığını yaptım. Bir yandan da YG başkanıyken TV'nin doğuş hikayesine tanıklık ettim. Birazdan detaylı da konuşuruz. Hı hı. 2019'un başında da YG başkanlığını devrederek TV'nin kurucu ortağı ve CEO'su olarak görev yapmaya başladım.
Teşekkür ederim bu kapsamlı özet için. Peki Twin Size'da şu an neler yapıyorsunuz hani kurduğunuzdan bu yana? Ve hani gördüğüm kadarıyla YGA ile de bir organik bir bağınız var sanırım. Yani YGA'dan öyle hep insanlar Twin Size'da yer alıyor gibi. Hatta böyle Twin Size'ın web sitesinde de yanlış değilsem YGA'ya linkler vardı. Hani o bir spin-off gibi mi ortaya çıktı? Yine benzer amaçlar yani sosyal inovasyon yine benzer bir inanç, benzer bir hani orada bir vizyon var sanırım. Bu nasıl bir şekilde ve hani ekip kuruldu?
Aslında şöyle, şimdi YGA bir okul ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çift kanatlı gençler yetiştiriyor. Misyonu bu. Hı-hı. Aslında o kadar yani çift kanat dediğimizin de bir kanadında vicdan, bir kanadında donanımlı
gençler var. Bu arada YGA'nın açılımını herhalde söylemedik. Young Crew Akademi.
Akademi, aynen öyle. Ve bu çift kanatlı gençler bir araya geldiğinde bunun doğal sonucu olarak bu projeler ve şirketler ortaya çıkıyor. Ve şu an 5 tane YGA'nın girişimi var. TV'nin bunlardan bir tanesi. WeWalk, Piri, Poi ve TYT diye. Bu girişimler YGA'nın içerisinde doğuyor. YGA sahalarında ortaya çıkıyor. Daha sonra YGA ilk can suyunu veriyor, büyütüyor ve bir yıl sonra bu şirketler spin-off ediyor YGA'nın içerisinden. Böyle bir model var. WeWalk da aynısı. Görme engelleri akıllı baston geliştiriyorlar. Şimdi TV'nin hikayesinden biraz somutlaştırabilirim. Biz 2016 yılında ben YGA'ya ilk girdiğimde bütün odak görme engellilerdi. Hı-hı. Ve o aslında stratejik olarak alınan bir karardı. Çünkü bir tane söz var. 20 tane birer metrelik çukur yerine bir tane 20 metrelik kuyu kazın ki suya ulaşasınız diye. YGA'da hep bunu tercih ediyordu. Hı-hı. Yani onu da yapalım, bunu da yapalım yerine gerçekten derinleşmeyi tercih ediyordu. Ve görme engellilerde bu başarıldı. 2016'da bir karar aldık. Dedik ki biz artık bilim dikeyinde de derinleşebiliriz. Çünkü daha çok WeWalk nasıl ortaya çıkacak, daha çok böyle teknolojiler. Biz çocukları erken yaşta bilimle tanıştırırsak bu çocuklar yarının özgüvenli girişimcileri olacaklar. Hı hı. Aziz Sancar o dönem ziyaret ettik Amerika'da, YGA Danışma Kurulu üyesi. Çok etkileyici bir şey söyledi. Bilim genetik işi gibi algılanır ama bilim bir gelenek işidir. Sizin bunu geleneğe yaymanız lazım.
Süper.
Yine çok değerli bir Anadolu filozofu Yunus Emre de şöyle söylüyor. İlim ilim etmektir, ilim kendim bilmektir. Aslında biz de bu ikisini birleştirerek şöyle bir hayal kurduk. Biz kendi bilen, kendi teknolojisini geliştiren nesiller yetiştirelim ve bunu bir kültür haline getirelim Türkiye'de. Anadolu'yu gezmeye başladık şu anki TV'nin kurucu ekibiyle birlikte. 5000'in üzerinde çocukla seanslar yaptık. Denemediğimiz şey kalmadı. Kendi bilgisayar oyunumuzu yazdık, Yeşil Oyun diye kitaplar götürdük. Yurt dışından setler sipariş ettik. En büyük gözlem şuydu aslında çocuklardaki. Kitapla falan değil de ne zaman çocukların önüne bir oyuncak verdiğimizde, kutuyu açtığı andan itibaren heyecan duydukları bir oyuncak, o zaman çok daha sıcak yaklaşıyorlar. O zaman dedik biz bilimi sevdirmek istiyorsak bunu bir oyuncakla yapabiliriz. Hı. O yüzden eğitici oyuncak üretme fikri çıktı. Ve Twin'i tasarladık. Adına da dedik anlamlı bir şey koyalım Twin. Çünkü bizim hayalimiz en dezavantajlıya en son teknolojiyi de ulaştırma misyonu var. O zaman bir tane alındığında bir tane de dezavantaj çocuğa hediye edelim. Adı bilim ikizi yani fırsat eşitliğini çağrıştırsın. Süper. O yüzden de adına Twin koyduk.
Bu hala devam ediyor mu bu arada?
Hala
ben
devam
mesela
ediyor.
Twin'den web sitesinden bir set aldım diyelim. Aynı zamanda bir bağışta da bulunmuş oluyorum.
Bağışta bulunmuş oluyorsun ve bilim seferberliğinde Türkiye'nin en dezavantajlı 500 okuluna 5000 set gönderilme seferberliğine sen de destek vermiş oluyorsun.
Süper.
Daha sonra o zaman Arı Kovanı diye bir platform yine YGA yapmıştı Türkcell'le birlikte. Orada fonlanan ilk proje Twin oldu. Kitlesel fonlamaya açtık ve çok kısa bir süre içerisinde 180 bin gibi bir kaynak topladık. Ve ilk üretimi Hong Kong'da yaptık. Yine böyle bir danışma kurulu üyemizin desteğiyle Hong Kong'da ilk üretimi gerçekleştirmiş olduk. Daha sonra gelen tepkiler çok güzeldi. O 1500 set, gerçekten 1500 farklı profilden gelen videolar vesaire, tamam dedik. Burada hani bir şey yakaladık. Ama dedik biz daha çok çocuğa nasıl ulaşabiliriz? Amacımız sonuçta bilimi sevdirmek. Bir televizyon programı yapmaya karar verdik. CNN Türk 14 bölüm süren Bilin Deneyin diye bir programa imza attık. 25 dakika sürüyordu, her pazar yayınlanıyordu. Ve şu anki Semin'in kurucu ortağı Cihan'la birlikte senaryoları biz hazırladık. Tamamen in-house, çekimler vesaire. Böyle bir program
süper
yayına verdik. Ratingleri gerçekten çok güzeldi. Ama tabii ilginç bir şey. Bazen hiç beklemediğiniz yerden beklemediğiniz şeyler çıkabiliyor. Biz çocuklara program yaptığımızı sanırken, tabii ki çocuklar CNN Türk izlemiyor. Anneler ve öğretmenlerden çok yoğun talepler gelmeye başladı. Anneler şunu sordu, ben bu setleri nereden bulabilirim çocuğumu almak için? Öğretmenler de şöyle mailler atmaya başladılar ki bu bizi çok etkiliyor bu hikaye. Ben Van'ın şu köyünde bir öğretmenim. Kendimi robotik ve STEM alanında çok geliştirdim. Robotik ve kodlama konusunda ama elimde materyal yok, bana bunları gönderebilir misin? Siirt'te şu köyde öğretmenim, işte Mersin'de şurada. Böyle gerçekten idealist öğretmenler olduğunu görmeye başladık ve bu bizi çok etkiledi. Biz de bu öğretmenlere o TV'nin amacı gereği setlerimizi göndermeye başladık. Ama gelen talep bizim yapabileceğimizin ötesine geçti.
Evet.
Ve Milliyetin Bakanlığı'nın kapısını çaldık 2018'de ve bir protokol imzaladık. Protokolde 500 okula 5000 bilim seti, her okula 10 tane gönderiyoruz. Okulun robotik atölyesini kuruyoruz. Bilişim öğretmenleri ve fen öğretmenlerini online platform alıyoruz, eğitiyoruz ve o öğretmenler derslerinde ya da ders dışı ekstra curriculum olarak kullanmaya başladılar bu setleri. Ama gelen videolar, yani bilmiyorum podcast'te link verebiliyor muyuz ama
tabii
bilim
ki
seferberliği diye belki YouTube'da da girip bakarsanız.
Hı-hı.
Hani Anadolu'dan gelen videolar bize şunu gösteriyor. Gerçekten çocuklara imkan verildiğinde neler başarabiliyorlar. Mesela bir tane çocuk diyor ki işte bu bir tane çocuk serviste unutulmuştu. O dönem haberlerde çok konu olmuştu. Ben diyor bu haberi izledim ve çok duygulandım. Bunun olmaması için akıllı sayaç geliştirdim diye kendi icadını anlatıyor. Ya da diyor ben Van'dayım. Bizim köyde diyor bir tane viraj var. Orada sürekli trafik kazası olur. O yüzden onu engellemek için çizgi izleyen otonom araba geliştirdim. Çocuklardan böyle kendi çevrelerinde gördükleri problemlere birer çözüm üretmeye başladıklarını gördük. Bir yandan da yurt dışı fuarlarına katılıyorduk. Tamam dedik, yani bu iş artık YGA'dan spin-off etmeli, bir startup haline dönüşmeli ve büyümeli. Hı hı. Sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki dezavantajlı çocuklara ulaşmalı. Ki o çocuklar bilgi ve becerilerini geliştirsin, kendi teknolojilerini üretsin.
Süper, çok güzel. Peki bilim seferberliği şu an nasıl gidiyor? Yani bir iki yıla yakın herhalde bir süre oldu başlayalı. Ben biraz bakmıştım, hani böyle bir rapor yayınlamışsınız sanırım yakın geçmişte. Hani nasıl sonuçlar aldınız? Böyle bir ölçümleme yapabildiniz mi?
Ölçümlemesini yapıyoruz. 2018 Eylül'de startını verdik. Bu zamana kadar, 2019'un sonuna kadar 500 okula ulaştık. 200 bin çocuğa TV'ni ulaştırmış olduk. Ve bir yandan da öğretmenleri eğitiyoruz. Yılda iki kez bilim yarışmaları yaptık. O çocukları buraya davet ettik. Ve o icatlarını hem birbirlerine hem de basına gösterme şansları oldu. Gerçekten hem bizim için hem onlar için çok unutulmaz bir deneyim. Milliyetin Bakanlığı da bu süreçten çok memnun. Şimdi bir protokol daha imzaladık. Bu sene de bir 500 okula daha ulaştıracağız.
Çok güzel.
Ama bizim hayallerimiz sadece Türkiye ile de kısıtlı değil. Şimdi Rolls Royce'da bir projeye başladık ve Afrika'daki çocuklara bunu ulaştırmak için birlikte bir STEM seti geliştiriyoruz. Onların da STEM projelerinde 2030'a kadar 25 milyon çocuğa ulaşmak gibi hedefleri vardı. Bunu TWIN'le birleştirdiler.
Aa,
ve
süper.
Şimdi Türkiye dışına çıkarak da önce bölgede sonra da böyle Afrika'da bir bilim seferberliği, dünya bilim seferberliğine imza atmayı hayal ediyoruz.
Aa, çok güzel. Peki yurt dışına açılım genelde hani dezavantajlı, işte kaliteli eğitime erişimin zor olduğu bölgeleri mi tercih edeceksiniz? Yoksa hani böyle daha gelişmiş ülkelerde de açılma düşünceniz var mı? Hani orada nasıl ilerliyorsunuz?
Aslında aynı Türkiye'deki gibi. Türkiye'de test ettik ve başarılı bir model bulduk. Şimdi onu uyarlıyoruz. O modelde şöyle. Hem bir yandan bizim 20 tane satış kanalımız var. DNR, Teknosa, hepsi burada. N11, kendi web sitemiz. Ve bir yandan da dediğim gibi bu Milliyetin Bakanlığı ile yaptığımız bilim seferberliği işin çift kanadını oluşturuyor. Şimdi yurt dışında da aynısını yapıyoruz. TWIN son 2 yılda çok hızlı şekilde büyüyor. Bir melek yatırımı aldık. $350 bin. 9 melek yatırımcıdan. aralarında Coca-Cola eski International Başkanı Ahmet Bozer, Tal Havalimanları CEO'su Tanrı Şener gibi isimler var. Bu yatırımcılarımızla, yani aldığımız yatırımla birlikte yurt dışı açılımını hedefledik. Ve şimdi bir yandan bu kurumsal işbirlikleriyle dezavantajlı bölgeleri kabul ederken bir yandan da kendimiz bu kanalları ve ülkeleri arttırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu sene hedefimiz 10 kat büyümek, %50'sinin de yani yarısının globalden gelmesini hedefliyoruz.
Süper.
İngiltere'ye bir ofis açtık ve oradaki ekibimizi şimdi büyütüyoruz. İngiltere'den başlayarak Avrupa'ya ve Amerika'ya da açılmayı planlıyoruz.
Süper. Üretim hala Hong Kong'da mı yoksa?
Güzel sordun, onu söylemeyi atladım. İlk iki üretimi, yani önce 1500 ürettik, sonra 10.000, onları hep Hong Kong'da yaptık. Sonra üretimi Türkiye'ye taşıdık. Şimdi Türkiye'de üretiyoruz tamamen. Bu sene 100.000 set üreteceğiz ve tamamen yerli milli bir birim setimiz olacak.
Evet, gerçekten tam o tanıma uymuş. Yani hem tasarımı burada hem üretimi burada, gerçekten şahane.
Argesi tamamen bizim ekip tarafından yapılıyor. Tasarımı da bizim ekip tarafından yapılıyor. Üretimi de buradaki üreticimizle birlikte yapıyoruz.
Süper. Bunu bilmiyordum. Bu bayağı güzel bir sürpriz oldu. O zaman önümüzdeki yıl 2020-2021, bu önümüzdeki birkaç yıl Twin Science böyle çok büyümeyi hedefliyor anladığım kadarıyla.
Umarım.
Süper, süper haberler. Peki büyürken de şey var mıdır? Açık pozisyonlarını, sen hazır bahsi geçmişken buradan da duyuralım, yani hani böyle bir kariyer sayfanız var mıdır? Özellikle aradığınız pozisyonlar var mıdır?
Ya, ekibimiz çok hızlı bir şekilde büyüyor. Şu an 30 kişilik bir ekibiz. Ama LinkedIn'i her zaman takip etmekte fayda var. Özellikle satış pazarlama ekiplerini giderek büyütüyoruz. Hı hı. Bir yandan da teknoloji ekipleri büyüyor. O yüzden mümkün olduğunca LinkedIn'den paylaşmaya çalışıyoruz. Herkes o sayfayı takip ederek gelişmeleri oradan izleyebilir.
Tamamdır. Linkini de paylaşırım, LinkedIn sayfasının. Twin Science şu an ilerliyor. Hani bir son birkaç yıldır buna odaklanmış durumdasın ama bir yandan da başta dediğim gibi YGA'dan bir spin-off'sunuz ve YGA ile de hala bağlarınız hani anladığım kadarıyla güçlü bir şekilde devam ediyor. Ve sen hani üniversitede öğrencilikten bu yana, yani 10 yıldan uzun bir süreye tekabül ediyor. Hani bu kadar uzun süredir YGA'dan kopmamış durumdasın. Seni neler YGA'ya bu kadar bağlı tuttu? Sen hani nasıl kendini bu kadar özdeşleştirdin?
Ben şey diyorum ona, ben YGA'da doğup büyüdüm. O yüzden bu bir yandan güzel, bir yandan dezavantajları da olabilir. Çok büyük bir kurumsal deneyimim yok örneğin. Ama YGA'da yetişmiş olmanın getirdiği bir dinamizm ve çeviklik de var. Hani belli bagajlarla gelebiliyor çünkü kurumsal hayattan gelenler. Ya beni YGA'da en çok tutan şey aslında kültür konusu. Yani ona birlikte başarma kültürü diyebiliriz. Ben buraya geldiğimden beri bir kere bile senin fikrin, benim fikrim, kim söylemişti, krediyi kim alıyor, bu tartışmalarda hiç vakit kaybedilmedi. Belki o yüzden bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar çok içerisinden proje ve şirket doğurdu. Biraz egoları geride bırakarak, yani kendimizi aradan çıkararak, öne bu anlamlı projeleri koyarak hep onları daha büyütmek için çalıştık. Tabii ki arada egolarımıza yenik düştüğümüz olmadı mı? Oldu ama YGA kurucusu Sinan Yaman da dahil hepimiz birbirimize feedback, biz ona feed forward diyoruz. Yani verip geriye düşürme değil, birbirini besleme, ileri götürme. Feed forward'lar verdik ve bunlara çok açık olduk. Yeri geldi dediğim gibi Sinan abinin o hissiyatı yaşayamadığını düşündüğümüzde onu yönetim kurulu başkanlığından alma noktasına kadar gittik. Sinan abi, siz şu an bunu yaşayamıyorsunuz. O yüzden bu görevi isterseniz bize bırakın artık diye. Genelde bunu anlattığımızda insanlara abartı gelir ama gerçekten böyle bir dönem yaşadık. Bu özgürlük ve bu cesaret beni aslında burada tutuyor. Sürekli birlikte gelişme. Sadece başarı değil, burada başarısızlıklar da oluyor. Yani hayal kırıklıkları olmuyor mu? Her zaman yaşıyoruz. Ama orada da rol modelimiz Atatürk. Atatürk şöyle söylüyor. Hayatımın hiçbir döneminde karamsarlık nedir tanımadım. O yüzden bizim de kaybedecek bir dakikamız bile yok aslında bu tartışmalarla, sen ben kavgalarıyla. O yüzden biz de utanmadan, usanmadan ayağa kalkıp yola devam ediyoruz. Sanırım bu beni YGA'da tutuyor uzunca bir süredir.
Çok güzel. Yani şimdi öğrenci olsam kesin YGA'ya gidip yazılmıştım yani.
Bu arada şu an tam mülakat dönemleri YGA tarafında, zirve yapıldı. Her sene işte 50 bin kişi başvuruyor. Onlardan 3 bin kişi seçiliyor. YGA zirvesi yapılıyor. Geçen haftalarda yaptılar onu, yaptık. Şimdi mülakatlar var. Eğer öğrenciler dinliyorsa bizi, onların da her zaman Eylül ayında YGA başvuruları başlar. Lise öğrencileri ve üniversite öğrencileri için duyurulur. Onu da sosyal medyadan YGA'yı takipte kalın bence.
Tamamdır. Onu da linklerini yine paylaşırım zaten. YGA'nın başvuru linklerini. Bunun için de teşekkürler. Zaten bahsettin aslında işte artıları, eksileri, işte çok güzel yanlar da oldu, zorlandığımız yanlar da oldu diye. Peki senin genel olarak kariyerin boyunca en çok keyif aldığın, hani böyle anlam açısından olabilir belki ya da işte başarı açısından olabilir ve en çok zorlandığın yerler neler oldu? Hani böyle birkaç anekdot birden de aktarabilirsin.
Ya önce zorluk tarafıyla başlayayım çünkü çok fazla var. Yani her gün bir zorlanma oluyor. Her gün ne ben ona ama zorlanma değil de aslında bir öğrenme olarak düşünmeye çalışıyorum. Çünkü yaşadığınız her bir zorluk size bir şey öğretiyor. Ve bir sonrakinde daha güçlü bir şekilde aynı olayı yaşıyorsunuz. O yüzden bununla her gün karşılaşıyoruz. Yani eğer buradan da girişimci olacak arkadaşlar ya da olanlar, bu zorlukları her gün yaşayacağız ama her gün yeni bir şey öğreneceğiz. O yüzden kaçmayalım, tam tersi bu zorlukları kucaklamak lazım. Önce belki onu söyleyebilirim. Benim yani en büyük zorlandığım noktalardan biri, Einstein'ın bir sözü var. Ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zor diye. Sosyal amaçla başlayan bir işin başarılı olabileceği, belki bir dünya markası olabileceği ile ilgili ön yargılar var.
Evet.
Bunları kırmak bence yani zor ama bir yandan da yani çünkü hep bize söylenen şey o. Ya siz işte timin başarılı olabilecek mi? Yeterince büyüyebilecek mi? İşte siz bir yandan anlamlı bir iş yaparken, bir yandan büyürken, bir yandan şu anki ruhu, samimiyeti koruyabilecek misiniz? Hepsine kesin bir şey söyleyemiyorum. Hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Ama ben olabileceğini düşünüyorum. Bu da aklında sosyal amaç yani dünyaya faydalı bir iş yapmak isteyen gençlerin önünü kapatmamalı. Yani bu ikisi bir arada olmalı gibi düşünüyorum. Hem dünyaya faydalı bir iş yapabilirsiniz hem de çok başarılı olabilirsiniz. Ve bunu bir dünya, bir unicorn çıkarabilirsiniz buradan. O yüzden hani bu ön yargılar özellikle bu işe adım atmak isteyen gençlerin önünü kapatmamalı. Ama hep birlikte biz de o başarı hikayesini yazmak için çalışıyoruz sizinle. En büyük motivasyonlarımızdan biri bu. Diğer gençlerin önünü açmak için. İşin keyif aldığım kısımları ise biraz daha belki bireysel olabilir ama beni en çok heyecanlandıran süreçler ortada hiçbir şey yokken bir sıfırdan bire getirmek diye ben onu adlandırıyorum. Çok büyük bir belirsizlik süreci oluyor. O belirsizlik sürecinden ben keyif alıyorum. Aslında hani belki o girişimci olacak ki olmak isteyen kişiler de kendine o açıdan bakabilir. Çok belirsiz bir süreç. Ama o belirsizlikte dahi ortaya bir şey çıkarabilmek, onu sıfırdan bire ve birden ona götürebilme süreci benim en keyif aldığım şeylerden bir tanesi. Biraz böyle rayına oturduğunda süreçler belli olduğunu ben orada biraz sıkılmaya başlıyorum. Yeni bir challenge arıyorum. O yüzden olmayan bir şeyden, var olmayan bir şeyden somut insanların görebildiği, inanabildiği, umut verebildiği bir belirli bir şey çıkarma süreci de benim en keyif aldığım işlerden bir tanesi bu girişimcilik yolculuğunda.
Süper. Evet yani bence de bir şeyler ortaya çıkarmanın keyfini yaşayabiliyorsa bir insan evet girişimcilik onun için güzel bir yol olabilir. Yani ya da işte girişimciliğe farklı sebeplerle hevesleniyor olabilirsiniz ama böyle bir şeyden keyif almıyorsanız işte belirsizlikten neyin ne olacağını daha bilemeden işte yola koyulmaktan o zaman girişimcilik çok hani yorucu olabilir. O açıdan da bence önemli. En çok zorlandığım dediğin kısımla ilgili olarak da aslında evet zaten bir girişim kurup onu işte karlı ve büyük ve sürekli büyür bir hale getirmek zaten zor. Üstüne bir de anlamlı bir iş yapıp işte aynı zamanda bir iş büyüdükçe sosyal faydanın da büyüyeceği bir organizasyon kurmak iki kere zorlaştırmış oluyor hakikaten. Ama karşılığında hani aldığınız tatmin de muhtemelen çok daha fazla oluyordur. O açıdan da hani bir kendini besleyen bir süreç oluyordur diye tahmin ediyorum. Ama ön yargı her zaman var evet yani bu hani bir yere kadar büyür işte bağışla gider şuna gider bununla gider. Ama bir yerden sonra durulur geriler düşüncesi oluyor her zaman. Orada belki de işte bu yeni ürünler geliştirmek, yeni tasarımlar yapmak. Hani rutine bindirmeden. Çünkü ben mesela sosyal kampanyalarda, sosyal inovasyon hani böyle denemelerinde onu çok görüyorum. Yani mesela bir işte bir ürün yapılıyor işte ya da bir oyun bir şey yapılıyor. Hani sürekli o olduğu gibi hani ne kadar gidebilir? En fazla bir yıl gider, iki yıl gider. Yani çünkü günümüzde artık her şey o kadar hızlı gelişiyor ki sürekli bir yeni versiyonu çıkarmak, belki farklı dikeylere girmek gerekiyor. Twin Science hani mesela çok geniş kapsamlı bir isim. Belki ileride farklı türlü ürünlere gireceksiniz ama sonuçta o sizin merkezdeki vizyonu kaybetmeden bunu yapabileceksiniz. Hani bu açıdan ben de değerli buluyorum bu görüşü.
Aynen öyle. Şimdi mesela biz kendi kendimize de onun pratiğini yapıyoruz aslında. Şimdi mesela 10 kat büyüme hedefi koyduk. Bir yandan dünyada hiç olmayan çocuklara yapay zekanın nasıl öğrendiğini öğretebilecek bir set geliştirmek üzere çalışıyoruz. Bir mobil uygulama çıkardık. Bunu bu sene 1 milyon çocuğa ulaştırmak istiyoruz. Yani bu hedefler bazen dışarıdan bakılınca nasıl olacak, yani yapabilir misiniz acaba diye düşündüren hedefler bizim cesaret aldığımız noktalar oluyor. Yani yapabiliriz diye bu hedefe koşmayı çok seviyoruz. O yüzden 2020 için böyle iddialı hedefler koyduk kendimize. Umarım bir sonraki podcast'te de onların sonuçlarını seninle paylaşabiliriz.
Aynen, çok isterim tekrardan konu kalmayı, konuşmayı. Umarım güzel sonuçlar alırsınız. Çok teşekkürler Aslı. Çok güzel cevaplar verdin. Hani ben mesela kendim de düşündüğümde, hani bu ön yargıdan bahsediyordun ya, YGA'nın hani bu kadar etki yaratabilen bir yer olduğunu bilmiyordum. Mesela WeWalk'u duymuştum ama YGA'dan çıktığını bilmiyordum. Açıkçası YGA hani böyle bir hem öğrenci kulübü, çok büyük bir öğrenci kulübü, aynı zamanda da böyle bir inkübatör gibi de çalışıyormuş. Yani bir startup hızlandırıcı, orada bir sürekli işte fikirler yeşeriyor. Hani 5 tane girişim çıkarmış gerçekten.
İşin doğal sonucu olarak bu projeler, yani amaç girişim şirket çıkarmak değil YGA'nın. Evet. O gençleri yetiştirmek, ama bu gençler zaten bir araya geldiğinde doğal olarak bu projelerin ve şirketlerin, girişimlerin ortaya çıktığını gördük zaman içerisinde.
Aynen, doğru. Asıl amaç o değil ama yani doğal sonucu olarak da böyle güzel bir sonuç da ortaya çıkmış. Gerçekten güzel yani. Keşke diğer böyle, yani çok fazla böyle organizasyon var ama bazıları bana çok şey geliyor yani, işte böyle buluşuluyor, konuşmacılar geliyor falan ama hani böyle bir sonuç, etki yaratmak hani her zaman kolay olmayabiliyor. Hani sadece konuşmalar yapmak, konferanslar düzenlemek yetmiyor yani. Bir şekilde bunu sağlamış YGA belli ki, hani insanları bir araya getirip problemleri çözmeye, işte bir şeyler ortaya çıkarmaya, projeler ortaya çıkarmaya bir şekilde demek ki yönlendirmiş. Bu da benim gözümde çok daha değerli kıldı YGA açıkçası.
Tamam.
Şimdi kapanışa gelmeden, son sorularımı sormadan önce seninle konuştuğumuz bir konu vardı. Sürekli çekilişler yapıyorum. Bir bu çekilişte bir hediye gönderme nezaketinde bulunuyorsunuz. Bir onu hani açıklarsan, bir de bir tane de bir promosyondan bahsetmiştik. Hani bunları açıklarsan çok sevinirim.
Evet, bir senin yapacağın çekiliş var. O çekilişte bir bilim setini çekilişte kazananı göndermeyi çok isteriz. Bir yandan da bir promosyon kodumuz var. Bilimle sev 10.
Hı hı.
Bu promosyon kodunu tekrarlıyorum. Bilimle sev 10. 10 Mart'a kadar, bugün 10 Şubat, önümüzdeki bir ay boyunca %10 indirimli twinscience.com'dan girip setleri satın alabilir dinleyicilerimiz.
Çok teşekkürler. Aynı zamanda satın aldıklarında da yine dezavantajlı bölgede bir okula da bağışta bulunmuş oluyorlar değil mi?
Evet, aynen. İşin anlamlı tarafına da destek olmuş oluyorlar.
Süper. Bu bilimle sev 10 küçük harflerle değil mi?
Küçük harfler.
Tamamdır, çok teşekkürler. Bunları zaten ben yine podcast'in açıklama alanına da belirteceğim. Son olarak da bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanallardan sana ulaşmayı tercih edersin ve iletmek istediğin bir mesajın ya da call to action'ın bir çağrım var mıdır?
Beni kişisel olarak LinkedIn'den takip edebilirler. Twin'i de hem Instagram hem LinkedIn'den takip edebilirler. TwinScience.com bizim internet sitemiz. Oradan da setleri inceleyebilirler.
Hı hı.
Vermek istediğim mesaj, yani son hani şunu söyleyebilirim belki. Aslında bir yandan eğitim işi böyle çok uzun vadeli bir iş gibi görünüyor. Ama bir yandan da biz çok acele ediyoruz. Çünkü dünyanın gerçekten kaybedecek bir dakikası bile yok. Neden? Şu an dünyanın problemlerinin çok farkında olduğumuz bir dönem. İşte ne diyelim, okyanusların kirliliği, bir ara Avustralya'daki yangınları takip ettik.
Evet.
Küresel ısınmadan bahsediyoruz. Ve önümüzdeki 20 yılın iklim değişikliği için en kritik 20 yıl olduğu söyleniyor. O zaman şu anki çocuklar, 10 yaşında olan çocuklar 20 yıl sonra 30 yaşında olacaklar. Bu ne demek? Hem bu problemlerle en çok temas eden nesil olacak, bir yandan da bunu çözebilecek tek nesil. O yüzden şu anki çocukları bugünden yetiştirmek çok önemli. Biz onun için hem kendi çocuklarınıza bu setlerden alabilirsiniz, hem de özellikle ihtiyaç sahibi, bu imkana ulaşamayan çocukların eğitimine katkıda bulunabilirsiniz. Ki biz çocuklardan aldığımız videolarda gerçekten bir imkan verildiğinde neler ortaya çıkarabileceklerini ve çevreden de gördükleri her probleme artık bir proje ve çözüm gözüyle bakabildiklerini gördüğümüz için bu bütün yaşadığımız problemleri de onların çözebileceğini düşünüyoruz. O yüzden de aslında biraz da bunun için, bu hayal için koşuyoruz. Bu anlamlı hayalle projeye destek vermek isteyen herkesi de dört gözle bekliyoruz tanışmaya.
Süper bir mesaj oldu. Çok teşekkürler Aslı'da. Özellikle Türkiye için de yani bu problem çözme yeteneğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte bu PISA sınavlarında son zamanlarda puanlarımız problem çözme alanında bayağı düşük geliyordu. Hani buna özellikle ağırlık vermemiz lazım Türkiye olarak da. Dünya genelinde de aynı şekilde buna önem vermemiz gerekiyor. Tekrardan çok teşekkürler katıldığın için podcast'ime. Umarım TV'nin başarı haberlerine, YGA'nın daha çok etki yaratan projeler çıkarmaya devam ettiğini görmeye devam ederiz. Çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için. Sağ ol.
Teşekkürler. Bölümü kapatmadan önce çekilişlerimi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şubat ayı sonuna kadar Apple Podcast, Ekşi Sözlük ya da Podchaser üzerinden Çağrı Sarıgöz Podcast'te yorum yapanlar arasından bir kişiye Startup Nation kitabını göndereceğim. Kazanan kişinin isteğine göre kitabın Türkçe ya da İngilizce orijinal versiyonunu gönderebileceğim. Bunu da buradan tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.